Gün boyunca doktor vebayı düşündüğünde kendisini saran bu baş dönmesinin arttığını hissetti. Sonunda kendi kendine korktuğunu itiraf etti. İki kez insanlarla dolup taşan kafelere girdi. Kotart gibi o da bir insan sıcaklığına gereksinim duyuyordu. Ryu bunu budalaca buluyordu ama bu sayede şarap ve likör temsilcisine bir ziyaret sözü verdiğini anımsadı. Akşam doktor Cotard'ı yemek odasında masanın karşısında ayakta buldu. İçeri girdiğinde masanın üzerinde açılmış bir polisiye roman duruyordu. Ancak akşam iyice inmişti ve kuşkusuz yeni yeni bastıran karanlıkta okumak güçtü. Aslında Cotard bir dakika önce oturmuş ve yarı karanlıkta düşünmüş olmalıydı. Ryu ona nasıl olduğunu sordu. Cotard yerine otururken iyi olduğunu ve kimsenin kendisiyle ilgilenmediğinden emin olursa daha da iyi olacağını homurdanarak söyledi. Ryu her zaman yalnız olunamayacağına dikkat çekti. Hayır, öyle değil. Ben işi gücü size sıkıntı yaratmak olan insanlardan söz ediyorum. Ryu susuyordu. Benim durumum öyle değil. Dikkat edin. Ama şu romanı okuyordum. İşte ansızın bir sabah tutuklanan talihsiz bir adam. Onunla uğraşıyorlardı ve o hiçbir şey bilmiyordu. Bürolarda ondan söz ediliyordu, fişlere adı yazılıyordu. Bu adil mi sizce? Başkalarının bir insana bunu yapmaya hakkı var mı? Duruma bağlı, dedi Ryu. Bir açıdan buna kimsenin hakkı yok gerçekten. Ama tüm bunlar çok önemli değil. Çok fazla kapalı kalmamak gerek, dışarı çıkmalısınız. Cotard sinirlenir gibi oldu. Bundan başka bir şey yapmadığını ve gerekirse tüm mahallenin buna tanıklık edeceğini söyledi. Hatta mahalle dışında bile tanıdıkları eksik olmuyordu. Mimar Monsieur Rigou'yu da tanıyor musunuz? Benim dostlarımdandır. Odaya iyice karanlık çöküyordu. Sokak canlanmaya başlıyordu. Dışarıda sessiz ve rahatlamış bir haykırış sokak lambalarının yandığı anı selamladı. Ryu balkona çıktı. Cotard da onu izledi. Kentimizde her akşam olduğu gibi hafif bir meltem, çevredeki tüm mahallelerden fısıltıları, ızgara et kokularını, patırtılı gürültülü bir gençliğin doldurduğu sokağı, yavaş yavaş coşturan özgürlüğün neşeli ve güzel kokulu uğultusunu taşıyordu. Gece görünmeyen gemilerin haykırışları, denizden ve sokaklara dökülmüş kalabalıktan yükselen uğultu, Ryu'nun çok iyi bildiği ve bir zamanlar hoşlandığı şu saat, bugün bildiklerinden ötürü ona bunaltıcı geliyordu. Işığı yakabilir miyiz? Dedi Cotard'a. Işık yanar yanmaz adamcağız gözlerini kırpıştırarak ona baktı. Söyleyin bana doktor, eğer hastalanırsam beni hastanedeki servisinize alır mıydınız? Niye almayayım? Bunun üzerine Cotard, bir klinikte ya da bir hastanede bulunan bir insanın tutuklandığı hiç oldu mu diye sordu. Ryu böyle şeylere rastladığını ama her şeyin hastanın durumuna bağlı olduğunu söyledi. Ben, dedi Cotard, size güveniyorum. Sonra doktoru arabasıyla kendisini kente götürüp götürmeyeceğini sordu. Kent merkezinde sokaklardaki kalabalık ve ışıklar azalmıştı bile. Çocuklar hala kapıların önünde oynuyorlardı. Cotard'ın isteği üzerine doktor arabasını bu çocuklardan bir grup önünde durdurdu. Çığlıklar atarak kaydırak oyunu oynuyorlardı. Ancak aralarından biri çizgiyle ayrılmış gibi duran yapışık koyu saçlı, yüzü kir içinde bir oğlan, açık renkli ve sorgulayan gözlerini Rüy'ye dikmişti. Doktor bakışını kaçırdı. Kaldırımda ayakta duran Cotard onun elini sıkıyordu. Kısık ve güç anlaşılır bir sesle konuşuyordu. İki üç kez arkasına baktı. İnsanlar salgından söz ediyorlar. Doğru mu doktor? İnsanlar hep konuşur. Doğal bu, dedi Ryu. Haklısınız. Sonra da 10 kadar ölümümüz olunca dünyanın sonu gelecek. Bize gereken bu değil. Motor homurtuyla çalışmaya başlamıştı. Ryu'nun eli vites kolundaydı. Ancak ciddi ve sakin tavrıyla gözünü ondan bir türlü ayırmayan çocuğa yeniden bakıyordu. Ve birden çocuk durup dururken tüm dişlerini göstere göstere ona gülümsedi. O halde nedir bize gereken? Diye sordu doktor çocuğa gülümseyerek. Cotard birden araba kapısını kavradı ve kaçmadan önce ağlamaklı ve öfke dolu bir sesle bağırdı. Bir deprem, gerçek bir deprem. Deprem olmadı. Verüy için ertesi gün kentin dört köşesine koşuşturmalarla, hasta aileleriyle görüşmelerle ve hastalarla konuşmalarla geçti. Ryu mesleğinin bu kadar ağır olacağını hiç düşünmemişti. O zamana kadar hastaları onun işini kolaylaştırıyordu. Kendilerini ona teslim ediyorlardı. İlk kez doktor onların çekingen, kuşkulu bir şaşkınlıkla hastalıklarının içine sığınmış olduklarını hissediyordu. Henüz alışmadığı bir mücadeleydi. Akşam saat 10'a doğru son olarak ziyaret ettiği yaşlı hastanın evinin önüne arabasını park eden Ryu koltuğundan kımıldayamayacak durumdaydı. Yaşlı astım hastası yatağında doğrulmuştu. Daha iyi soluk alıyor gibiydi ve tencerelerin birinden ötekine aktardığı bezelyeleri sayıyordu. Doktoru neşeyle aydınlanan bir yüzle karşıladı. "Ey doktor, kolera mı? Nereden duydunuz bunu?" "Gazetede, radyoda söyledi." "Hayır, kolera değil." "Ne olursa olsun," dedi iyice heyecanlanan yaşlı adam. "Akıllılar uğraşıp duruyor değil mi?" "Hiçbir şeye inanmayın," dedi doktor. Yaşlı adamı muayene etmişti ve şimdi bu yoksul yemek odasının ortasında oturuyordu. Evet, korkuyordu. Ertesi sabah yine bu mahallede 10 kadar hastanın şişiklerinin üzerine kapanmış onu bekleyeceğini biliyordu. Yalnızca 2 ya da 3 vakada bu hıyarcıkların kesilmesi işe yaramıştı. Ancak çoğunlukla hastaneye gitmek gerekiyordu ve hastanenin yoksullar için ne demek olduğunu biliyordu. Onun deneylerde kullanılmasını istemiyorum demişti hastalarından birinin karısı. Deneylerde kullanılmayacaktı, ölecekti ve hepsi buydu. Alınan önlemler yetersizdi, orası kesindi. Özel olarak donatılmış odalara gelince onların ne olduğunu biliyordu. Alelacele öteki hastaların boşalttığı, bantlaşmış pencereli, bir kordonla çevrilmiş iki koğuş. Eğer salgın kendiliğinden durmazsa, yöneticilerin hayal ettiği önlemlerle alt edilemeyecekti. Öte yandan akşam resmi açıklamalar iyimserdi. Ertesi gün Randstad Ajansı valiliğin aldığı önlemlerin serin kanlılıkla karşılandığını ve şimdiden 30 kadar hastanın bildirildiğini haber veriyordu. Castel Rieu telefonla aramıştı. "Koğuşlarda kaç yatak bulunuyor?" "80. Kuşkusuz kentte 30'dan fazla hasta vardır değil mi? Gömme işlemleri gözetim altında değil mi?" "Hayır, Richard'ı telefonla aradım. Tümcelerin değil, kesin önlemlerin gerekli olduğunu ve salgına karşı başka bir şey değil, yalnızca gerçek bir engel oluşturmamız gerektiğini söyledim." "Ya sonra?" "Elinden bir şey gelmediğini söyledi. Bence sayı yükselecek." Gerçekten de 3 gün içinde 2 koğuş da doldu. Richard bir okulu boşaltıp yedek bir hastane öngörüleceğini düşünüyordu. Ryu aşıları bekliyor ve hıyarcıkları yarıyordu. Castel eski kitaplarına dönüyor ve kütüphanede uzun süre kalıyordu. "Fareler vebadan ya da ona çok benzeyen bir şeyden dolayı ölüyorlar," diye bir sonuca varıyordu. Zamanında durdurulmazsa geometrik bir oranla enfeksiyonu yayacak on binlerce biti yollara dökmüşlerdi. Ryu susuyordu. O dönem zaman donmuş gibiydi. Güneş son sağanaklarla birikmiş suları emiyordu. İçinden sarı bir ışık taşıyan güzel mavi bulutlar, yükselmekte olan sıcağın içindeki uçak komurtuları, bu mevsimde her şey dinginliğe bir çağrıydı. Oysa 4 gün içinde ateş 4 kez şaşırtıcı biçimde yükseldi. 16 ölü, 24, 28 ve 32. 4. gün bir anaokulda yedek hastanenin açılacağı bildirildi. O zamana kadar endişesini şakalarla örtmeyi sürdürmüş olan yurttaşlarımız sokaklarda daha bitkin ve daha sessiz görünüyordu. Ryu valiye telefon etmeye karar verdi. "Önlemler yetersiz." "Elimde sayılar var," dedi vali. "Aslında endişe verici." "Sayılar endişe vericiden öte açık. Genel hükümetin emirlerini isteyeceğim." Ryu Castel'in karşısında telefonu kapadı. "Emirmiş. Biraz da hayal gücü gerek." "Ya serumlar?" "Hafta içinde gelecekmiş." Richard'ın aracılığıyla valilik, Ryu'den sömürge başkentine emirler beklemek üzere gönderilecek bir rapor yazmasını istedi. Ryu raporu klinik bir betimleme ve sayılar yazdı. Aynı gün 40 kadar ölü kaydedildi. Vali önlemleri ciddileştirme işini kendi deyişiyle üzerine aldı. Hastaların zorunlu bildirimi ve tecridi sıkı tutuldu. Hastaların evleri kapatılacak ve dezenfekte edilecek. Yakınları bir önlem karantinasına alınacak, gömme işlemleri ileride belirlenecek koşullar altında belediye tarafından yapılacaktı. Bir gün sonra serumlar uçakla geliyordu. Tedavi durumundaki hastalara yetebilirdi. Salgının yayılması durumundaysa yetersizdi. Ryu'nun telgrafına yanıt olarak önlem için ayrılan serum stoğunun tükendiği ve yenilerinin üretilmesine başlandığı belirtiliyordu. Bir süre içinde kenti çevreleyen tüm banliyölerde çarşıya pazara ilkbahar geliyordu. Binlerce gül kaldırımlar boyunca satıcıların sepetlerinde soluyordu. İç bayıcı kokuları tüm kente dalga dalga yayılıyordu. Tramvaylar işe gidiş ve çıkış saatlerinde yine kalabalık, gün içinde de boş ve pisti. Taru yaşlı adamcağızı gözlemliyordu. Yaşlı adamcağız da kedilerin üzerine tükürüyordu. Grant her akşam gizemli çalışması için evine dönüyordu. Cotard gidip geliyor ve sorgu yargıcı Monsieur Otton hala cins hayvanlarla yaşamını sürdürüyordu. Yaşlı astım hastası bezelyeleri kaseden kaseye aktarıyordu. Ve bazen sakin ve ilgili havasıyla gazeteci Rambert'a rastlanılıyordu. Akşam aynı kalabalık sokakları dolduruyordu ve sinemaların önünde kuyruklar uzuyordu. Zaten salgın biraz geriler gibi oldu ve birkaç gün boyunca yalnızca 10 kadar ölü kaydedildi. Sonra birdenbire sayı ok gibi yükseldi. Ölü sayısı yeniden 30'a ulaştığı gün Bernard Rieu valinin uzattığı resmi yazıya bakıyordu. "Korktular," diyordu vali. Telgrafta şöyle deniyordu: "Veba durumunu ilan edin, kenti kapatın." O andan başlayarak vebanın hepimizin uğraşı olduğu söylenebilir. O ana kadar bu özel olayların yurttaşlarımızda yol açtığı şaşkınlık ve endişeye karşın her birimiz elden geldiğince her zamanki gibi kendi işlerimizle ilgilenmiştik. Kuşkusuz bu böyle sürecekti. Ancak kentin kapatılmasında herkes, hatta anlatıcı da aynı kefeye konduklarını ve bunun üstesinden gelmeleri gerektiğini anladılar. İşte böyle. Örneğin insanın sevdiğinden ayrılması gibi bireysel duygu birdenbire, ilk haftalardan başlayarak tüm bir kin duygusuna dönüştü ve korkunun da etkisiyle bu sürgün döneminin başlıca acısı oldu. Aslında kentin kapılarının kapatılmasının en dikkat çeken sonuçlarından biri de ayrılığa hazırlıksız yakalanan kişilerin içinde bulundukları durumdu. Birkaç gün önce cici bir ayrılığa göre kendilerini hazırlayan, birkaç hafta sonra birbirleriyle görüşeceklerinden emin, garımızın peronlarında 2-3 tavsiyede bulunarak kucaklaşan ve bu sayıkla günlük uğraşlarından birazcık olsun başını kaldıran anne ve çocuklar, eşler, sevgililer kendilerini birdenbire çaresiz bir biçimde birbirinden uzak düşmüş, herhangi bir buluşma ya da haberleşme olanağından yoksun bırakılmış bir halde buldular. Çünkü valilik kararının yayınlanmasından birkaç saat önce kent kapatıldı ve doğallıkla bu durumları göz önüne almak olanaksızdı. Hastalığın beklenmeyen istilasının ilk etkisi yurttaşlarımızı sanki bireysel duyguları yokmuşçasına davranmaya itmesiydi denilebilir. Kararın yürürlüğe konduğu günün ilk saatlerde valilik telefonla ya da gelip memurlara bir şeyler soran bir yığın insanın hücumuna uğradı. Hepsi ilginç ve aynı zamanda incelenmesi olanaksız durumları anlatıyorlardı. Gerçekte çıkışı olmayan bir durumda olduğumuzun ve uzlaşma, lütuf, istisna gibi sözcüklerin artık bir anlamı kalmadığının farkına varmamız için birçok gün geçmesi gerekti. Mektup yazmaktan duyulan hafif sevinç bile elimizden alınmıştı. Gerçekten de bir yandan geleneksel haberleşme olanakları kenti ülkenin geri kalan bölümüne artık bağlamaz olmuştu. Bir yandan da yeni bir karar mektupların enfeksiyon taşımasını engellemek için her türlü yazışmayı yasakladı. Başlangıçta kent kapılarında bazı ayrıcalıklı kişiler dışarıya mesajların iletilmesine göz yuman karakol nöbetçileriyle görüşebildiler. Salgının başında nöbetçilerin merhamet duygusuyla bazı şeylere göz yummayı doğal buldukları dönemdi bu. Ancak bir süre sonra aynı nöbetçiler durumun ciddiyetini iyice anladıklarında ucunun nereye varacağı belli olmayan sorumluluklar almaktan kaçındılar. Başlangıçta izin verilen şehirler arası telefon görüşmeleri telefon kulübelerinde ve hatlarda öyle büyük tıkanmalara yol açtı ki birkaç gün konuşmalara ara verildi. Sonra ölüm, doğum, evlilik gibi acil diye adlandırılan durumlar dışında ciddi sınırlamalar getirildi. Bunun üzerine telgraflar bizim tek kaynağımız olarak kaldı. Akıl, yürek ve tenle birbirine bağlanan varlıklar 10 sözcüklük bir telgrafın büyük harflerinde o eski birlikteliğin işaretlerini arayacak hale geldiler.